Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Gökhan'la beraber teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri sunmak üzere tekrar birlikteyiz ve yerli haberlerle başlayalım. Havelsan ve TÜBİTAK ortaklığa gittiler ve Pardus'un devlet dairelerinde öncelikli olarak kullanımı için geliştirme kısmında birlikte çalışacaklarını duyurdular. Havelsan geliştirme kısmını üstlenmiş oldu Pardus'un ve öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketler, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nda yaygın bir şekilde kullanılması için çalışılacağı söylendi. Önemli bir gelişme arkadaşlar, çünkü NSA skandalı patlak verdiğinde ortaya çıktı ki yurt dışında geliştirilen işletim sistemlerinde ve donanımlarda arkada erişim için çok gizli açıkların yer aldığı ve siz hissetmeden istediğiniz kadar güvenlik önlemi alsanız da Amerika'nın bunlara girebildiği, çıkabildiği çok konuşuldu. Kanıtlıdır değildir açıkçası, ben henüz yayınlanmış bir araçla bütün bilgisayarlara girip çıkamıyorum. Demek ki bu arkada yapılan şeyler biraz da dedikodu da olabilirler ama gerçeklik payı hesaba katıldığında %10 bile olsa hassas yerlerde, devlet dairelerinde kendi işletim sisteminizin, kendi donanımlarınızın kullanılmasının ne kadar önemli olduğu da aslında bir kez daha gözler önüne serildi. Rusya hemen kendi işlemcisini geliştirdi ve Microsoft ürünlerini mesela Rusya'nın devlet dairelerinde, Savunma Bakanlığı'nda falan hemen yasakladı. Onlar çok hızlı bir adım attılar. Biz henüz daha kendi işlemcimizi geliştirebilmiş değiliz. İşlemci niye önemli diyeceksiniz. Savunma ve güvenlik konusunda oldukça deneyimli insanlar açıklama yaptılar ki eğer işlemcide bir arka kapı varsa, özellikle hani bu gizli girişlere olanak sağlayacak bir açıklık varsa, yazılımsal olarak bunun kapatılması imkansız ve makineye dışarıdan gizli erişim var mı yok mu anlayamazsınız demişlerdi. Hatta bir güvenlik uzmanı da Intel işlemcilerde hiç müdahale edilemeyen, işlemci kapalı olsa bile aktif kalmaya devam eden işletim sisteminden bağımsız bir yapının internetle haberleşebildiğini ortaya çıkartmıştı.
Vay be.
Evet, Intel bunun aslında kurumlarda bilgisayarlar kapalı olsa bile işte donanım envanteri çıkartmak için kullanılabilecek bir teknolojiye ait olduğunu söylüyor ama güvenlik uzmanı diyor ki burada 256 bit şifrelenmiş bir veri var, bir kod var ve biz bu kodu göremiyoruz. Kodu görebilsek evet, hani güveneceğiz ama niye kodu göremiyoruz demişti. Şimdi özel şirketlere de kötü yandan bakmamak lazım. Bir teknoloji geliştirdiyse o da korumak istiyor kodlarını tabii ki çalınmasın diye. Yani. Çünkü teknoloji dünyasında oldukça fazla yaşadığımız bir şey ama en azından Pardus'un tekrar dirileceğini görmek, tekrar üstüne çalışıldığını bilmek beni mutlu etti açıkçası.
Yani en azından açık kaynak kodlu bir işletim sistemi kullanmak gerçekten de her şeyin şeffaf olmasını sağlar. Yani bugün hiçbir firmaya gerçek anlamda güvenemezsin ki, hatta söz konusu olan şey devletse.
Evet.
Bu konuda ya kendini üreteceksin ya da herkesin bildiği, herkesin şeffaf bir şekilde görebildiği bir şey kullanacaksın. Bence mantıklı bir karar verilmiş.
Evet, en azından açıklar varsa da hızlı bir şekilde kapatılabilirler diye umuyoruz. Çünkü ülkemize baktığımızda da Linux'un çekirdeğine müdahale edebilecek kapasitede çok az sayıda programcı olduğu söyleniyor. Özellikle kendi telefonunu geliştirme aşamasında çalışmalar yapan Türk şirketlerde diyorlar ki işte o Android çekirdeğine, Linux çekirdeğine erişebilecek, oraya kod ekleyebilecek, sistemi tekrar derleyebilecek çok az sayıda insan var. Keşke çoğalsalar diyorlar. İşte yatırım yapmak lazım. Genelde bu tip dahiler de yurt dışına doğru teğet geçiyorlar. Evet, öyle bir sıkıntı var. Bir diğer haberimiz Roketsan ve aslında kardeş ülke diyebileceğimiz, aslında onlar bir birliğe gitsek de bu pasaportu falan tamamen kaldırsak, Azerbaycan'la ilgili. Çünkü Roketsan'ın geliştirdiği güdümlü topçu roketlerini Azerbaycan'a satmaya başlamışız. Bildiğiniz gibi Milli Piyade Tüfeği projesindeki geliştirilen tüfekler yine Azerbaycan'da ilk defa kullanılmıştı. Dost ülke, kardeş ülke, sağ olsunlar. Evet. Geliştirdiğimiz şeyleri de ilk başta alarak bize moral veriyorlar Türk şirketlerine. Güdümlü topçu roketleri aslında bu Fırat Kalkanı projesinde de oldukça fazla kullanıldılar ve çok konuşuldular. Nedir bu? Biliyorsunuz çok namlulu roket atar sistemleri var. Kamyon arkasından böyle bir şey kaldırıyor, bir sürü delikli. Çıf çıf çıf çıf diye
şey,
böyle
Rusların bir sürü. Rusların ki falan bayağı ünlü o konuda bir de.
Evet, aynen. Topçu roket atmaya başlıyor bu şekilde. Bunlar şimdi güdümsüz olduklarında siz şeyi hesaplıyorsunuz. İşte şu kadar hızda gitse, bu kadar yakıtı olsa, şu açıyla kaldırsam işte şöyle düşer hani diye o düşeceği hesaplıyorsunuz ve doğal olarak hedefin vurulması çok zor oluyor. O yüzden işte 50 tane atıyorsunuz çat çat çat diye ki hani yaylım ateşine tutayım, belki hedefi de vururum diye. Çok ilkel bir teknoloji. Güdümlü roketler nasıl çalışıyor? GLONASS ve GPS desteği sayesinde çok namlulu roket atardan atılıyorlar. Daha öncesinde verilen koordinatlara doğru düşüyorlar. 18 kilometreden ateşlenen bir mesela güdümlü roket 3 metre ile 15 metre arasında bir sapma gösterebiliyormuş ki etkisi düşünüldüğünde çok da büyük bir sapma değil bunlar. Evet. Tabii ki mesafeleri oldukça yüksek bu roketlerin. Bir tanesi 40 kilometre, bir tanesi 110 kilometre menzile sahip ki hani savunma sanayi açısından önemli bir kademe. Azerbaycan'la gidilen işbirliğinde de sevkiyat başlanacakmış. Hayırlı olsun diyelim her iki ülke içinde. Aselsan'ın bir diğer projesi var. Aselsan'da 1000 kilometrelik bir bölgeyi tarayabilecek kapasitede yeni bir insansız hava aracı üstünde çalışmalara başlamış. Altoy Havacılık aslında yurt dışından getirdiği bir bilgi birikimiyle beraber bunun üretimini yapacakmış. Daha sonrasında ise %100 yerli olması için de çalışmaları yürüteceklermiş bilgi aktarımı sayesinde. Yeni geliştirilecek hava aracının 4 gün boyunca atmosferde kalabilmesi, çok yüksekten uçması ve aynı bir uyduymuş gibi görüntüleme yapması planlanıyor. Sağ taraftan 500 km, sol taraftan 500 km derken kameralarıyla beraber 1000 km'lik bir aranın sürekli denetim altında tutması planlanıyormuş. Kanat açıklığı vesaire gibi bilgiler verilmiş. 53.3 metre kanat açıklığı varmış mesela bu drone'un. Ve 100 kilometrenin üstüne de yararlı yük taşıyabiliyormuş. Yani işte kamera, silah ve benzeri şeyler olabilir ama ben bunu roket takacaklarını pek düşünmüyorum. Daha çok görüntüleme sistemleri takacaklardır. Bu tip drone'lar çok önemli arkadaşlar. Terörle mücadele konusunda, sınır kaçakçılığı konusunda. Bu sınırdaki geçişleri gözetlemek için tek seçeneğimiz gibi bir şey. Son yıllarda Türkiye gerçekten çok büyük atılımlar yaptı dronelar üstüne ve çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah yarın öbür gün uydu üstünden haberleşen %100 yerli dronların başka ülkeler üstünde uçtuklarını görürüz. Evet. Kendi savunma sanayimiz tarafından geliştirilen.
Bir de böyle kendi haritamızı falan da çıkarsak aslında tüm dünya haritasını sadece kendi dronlarımızla gözlemleyip sadece kendimize ait bir şekilde kullanabilsek.
Şimdi dronların şöyle bir sıkıntısı var Gökhan. Uydu olmadıkları için, uzayda gitmedikleri için hava sahasını tehdit ediyorsun insanların. Girdiğin zaman izin alman lazım
dronla beraber. Ancak işte uyduyla beraber
evet, yaparsın. Uyduyla beraber yaparsın ancak onu. Kendin olarak yani kendini izlersin. Kendin yeraltı zenginliklerini görebilirsin dünyanın. Şu anda Amerika'ya baktığımızda yeraltı zenginliklerinden tutun şehirlerinizin haritasını çıkartmaya kadar özelleştirilmiş yüzlerce uydusu yukarıda geziyor. Hani kimisi yeraltı zenginliklerini tarıyor, kimisi şehirleri haritalandırmak için kullanılıyor, kimisi casus uydu. Artık hiçbir şekilde kafanı kaldıramıyorsun. Ne yazık ki ülkemiz birazcık geç yakaladı bu teknolojileri ve yeni yeni gelişmeye başladı. Şimdi kendi optiklerimizi vesaire üretiyoruz. Bunlar önemli adımlar. Uydu optiklerine baktığınızda en güzel görüntüleme seçeneklerinin Amerika'dan veya İsrail'den geldiğini görüyorsun. Uyduna o teknolojiyi vermediği zaman istediğin kadar geri kalan bileşeni yap. Görüntüleyemiyorsan bir önemi yok. Ve bizim askeri uydularımızın çözünürlüklerine baktığımızda şu an kendi geliştirdiklerimizin Amerika'nın kullandığı ticari uydulardan daha düşük çözünürlükteler. Yani bazı ne yazık ki dezavantajlarımız var. Bizim askeri uydularda görüntülemeden daha çok iletişim için kullanılıyorlar. Ama tabii görüntüleme yetenekleri de işimize yarıyor. İletişim de çok önemli. Çünkü böylece dünyanın çeşitli yerlerindeki askeri üslerinden bilgi transferi yapabiliyorsun. Onların elindeki yüksek yoğunluktaki bilgiyi çat diye sen buradaki ana üstüne aktarabiliyorsun. Haberleşme uyduları da önemli askeri olarak ama İnşallah yani öbür gün çok yüksek çözünürlükte kendi geliştirdiğimiz uydular da cihaz uydu olarak görev yaparlar. Çünkü mesela Suriye'deki Fırat Kalkanı'nda tamam dronlarımız aktif rol oynuyor ama bir de yani uzayda birkaç tane de uydumuz olsaydı cihaz uydu. Onlardan aldığımız görüntülerle de daha yüksek çözünürlükte daha keskin atışlar yapabilseydik dronları sokamadığımız kısımlarda işimize yararlardı diye düşünüyorum. Evet. Çünkü uydu çok genel bir görüntü veriyor. Çok daha yüksek çözünürlükte, daha yüksekten. Önünde hiçbir engel yok. Hani drone uçurabilir miyim, uçuramaz mıyım diye düşünmüyorsun. Hava koşullarından daha az etkileniyorlar. Çölde bulut da olmayacağı varsayılarak daha net görüntüler elde edebileceğimiz düşünülebilir o tarafta.
Evet katılıyorum. De baktığın zaman mesela Google haritalarda bile adam senin tüm şehrinin, tüm ülkenin sokak sokak gezmiş, arşivlemiş yani. Sokak sokak tüm haritaları görebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde ki bu zaten Google yani herhangi bir devlet de değil.
Ve çektiği görüntüler çok yüksek çözünürlükte.
Bizim de bayağı bir ilerleme kat etmeniz gerekiyor bu konularda.
Evet çalışmalar sürüyor ama güzel olan da bu çalışıyoruz yani en azından durmuyoruz.
Şimdi ben de sana özendim ben de bir Türkiye'den haberle başlayayım.
Evet güzel olur abi başlayalım.
Arkadaşlar Turkcell oyun sektörüne giriş yaptı. Gamesell ismini verdiği bir hizmetle birlikte bir web sitesiyle birlikte çeşitli alanlarda oyunculara hizmet verecek. Bunlar neler derseniz arkadaşlar... Buzz, Hive, Pin, Market ve App isminde 5'e ayrılmış bir yapısı olduğunu görüyoruz Gamesell'in. Bunlardan bir tanesinde oyunlarda pin satışı, işte free to play oyunlarda daha çok yapmış olduğunuz şeylerle beraber ödemenizi kolaylaştıracak hizmetler bulunmakta. Bir diğerinde oyun satışı olacak. Bildiğiniz platformlarda yani PC'de, PlayStation'da şu an içerisinde yok. Zaten şu an açılmış olan web siteleri de beta'da. Pek çok hatayla karşılaşabilirsiniz veya çıkmayan linklerle. Ama geliştirileceği söyleniyor. Henüz sadece bunu gösterme amacıyla hazırlanmış bir web sitesi bu. FIFA ile beraber bir açılış yapacaklar satışa. %25 indirimle başladılar FIFA 17'nin satışına. Ve Turkcell olduğu için de bir yandan Turkcell faturasıyla 12 taksitle böyle biliyorsun gibi avantajları bulunmakta. Aynı zamanda da sana Super Online'ın sunmuş olduğu turbo butonundan sunuyorlar. 24 saat içerisinde basıyorsun. Hiç AKK olmadan, kota herhangi bir etkisi olmadan oyununu indirebiliyorsun.
Tabii 100 megabitle indiriyorsunuz eğer Super Online kullanıyorsanız. Super Online'ın öyle bir avantajı var turbo butonunun.
Ama bu sadece fiber için sanıyorum ki.
Evet, fiber için.
Bunun dışında arkadaşlar app kısmı var. App kısmında Türkiye'deki özellikle oyun geliştiricilerin çıkarmış oldukları oyunları bulabileceksiniz. Genel olarak bunlar, bir de buna ek olarak bir bölümde de Hive'da da işte şeylerle ilgili, oyun dünyasındaki gelişmelerle ilgili haberler, videolar veya işte e-spor turnuvaları gibi etkinlikler de bulunacak. Yani oyun sektörünü tam anlamıyla kapsamaya çalışmış bir hizmet diyebiliriz GameSell için.
Ya aslında bana sorarsan siteye girip bakıldığında WordPress'ten devşirme bir siteymiş gibi duruyor. Ben hiç Türkcell'e yakıştıramadım yani açıkçası bu açılışı ve çok erken açmışlar gibi duruyor. Henüz
evet,
daha
biraz
şey
aceleye
eksik.
Gelmiş gibi duruyor.
Yani mesela haberlere girip bakıyorsun, yarım yamalak resimler yok bazısında, bazısında garip çıkıyor. Açıkçası Türkcell'in ismi olmasa şey dersin, yani bir amatör grubun geliştirdiği bir site gibi düşünebilirsin. Biraz daha geliştirmeleri ve çalışmaları lazım üstünde. Ama güzel bir adım. Bence en güzel adım satın aldığınız şeyden indirimli olabilmesi. Mesela ilk açılışa özel. Ve satın aldıktan sonra da Turbo Boot'un aktif olması fiber kullanıcıları için. Şu anlama geliyor bu arkadaşlar. Zaten 100 liralık bir oyun aldığında kafadan 5 lira bir indirim var. Hı hı. Çünkü 5 liraya Nitro'yu aktif ediyordun. Yanlış hatırlamıyorsam 5 liraya da 8 lira bir fiyatı olması lazım, evet, onların Turbo Boot'unun. Ve o gün için 24 saat boyunca 100 megabitten yararlanabiliyorsun adil kullanım kotasını doldurmadan. Zaten birkaç saat içinde oyun inecektir. Onun haricinde geri kalanla da babalar gibi
film var, film
geri kalan işlerinizi halledersiniz. Çok keyifli oluyor. Ben bu tip şeylerde mesela Nitro'yu ne zaman kullanıyorum? Bazen bilgisayarı sıfırdan kuruyorum. Hiç Steam'i falan yedeklemeye uğraşmıyorum abi. Ne uğraşacağım? Açıyorum şey Nitro'yu kablodan. Basıyorum, download ediyor bilgisayar hepsini. Çünkü Steam'i yedeklemek ve yedekten geri almak daha uzun sürüyor. İnternetten download'dansa. Nasıl iğrenç bir yedekleme sistemleri varsa download daha hızlı. Şimdi oyunu satın alacaksınız ve nasıl indireceğim diye düşünmeyeceksiniz. Bu çok büyük bir avantaj. Ama bu tip sistemlerde bence birazcık şeyi bozuyorlar. Yani o rekabet açısından sıkıntı yaratıyorlar diğer platformlara. Aynısı Türk Telekom'da da mevcut mesela. Türk Telekom'da şey dedi. Benim platformumdan oyun alanlara bu ay mesela AKK uygulamayacağım falan filan dedi, biliyorsun.
Evet.
Onlar da tabii oturma butonu falan gibi şeyler olmadığı için bu tip böyle dost, kullanıcı dostu şeyler.
Ama TTNet'inki daha etkili olur bence çünkü daha geniş kitleye hitap ediyor.
Daha yani. Geniş kitleye hitap ediyor.
Orada
ama
sadece fiber kullanıcılı Super Online şeyleri.
Tabii haberleri. Şimdi Steam'de nasıl bir yansıması olacak acaba bu oyunu, onu merak ediyorum.
Steam aslında gelse kendisi direkt, tamam mı?
Şeyini sunucuları açsa, buraya koysa.
Dese ki Steam Türkiye diye açsa ofisini burada. Fiyatlarda konusunda da kimse rekabet edemez yani. Direkt domine eder.
Aslında ben sana bir şey söyleyeyim. Steam'e miteam'e gerek yok abi. Ben operatörlerin bu tip atılımlarına da şöyle kızıyorum. Türk Telekom'un işi oyun satmak değil. Türkcell'in işi de oyun satmak değil abi. Bunlar ilk önce interneti düzgün versinler. Her yere bir yaysınlar. Tamam mı? Ondan sonra bu işler adım atsınlar. Atacaklarsa eğer. Şimdi o işi atlıyor, o işi atlıyor. Oraya para ayırıyorlar, bilmem ne ayırıyorlar. Arkadaş, oyun satışından kaç lira kazanmayı planlıyorsun da? Yani katma değerli servis olarak sen bunu kenara koyuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Çok saçma bir iş bana kalırsa. Bu kadar fazla enerjilerini harcamaları. Oyuncuya eğer hizmet vermek istiyorlarsa keşke çıkıp açıklasaydı PlayStation sunucularını kendi data center'ımıza taşıdık diye. Anlatabiliyor muyum? Türkcell kullananlar, fiber kullananlar artık PlayStation'da oyun oynayacakları zaman bizim sunucularımızdan yararlanacaklar falan der. Yani anlatabiliyor muyum? Getir sunucuları Türkiye'ye. Oyun satmayı falan boşver. Zaten oyunu biz bir şekilde Kingwin'den falan ucuza alıyoruz yani. Ucuza oyun almak isteyenler. Hele faturaya taksit maksit olayları da tabii kullanan arkadaşlar olacaklardır ama yani işte insanları birazcık daha şey itiyor. Daha kolay alıyormuşsun gibi görünüyor ya. Hı hı. Boşlanma itiyor abi. Bence peşin alacaksın. Peşin satacaksın o işlerde de. Çoluk çocuğa, yani genç arkadaşlara diyeyim, yanlış anlaşılmasın ama kendi çocuğumu da katıyorum bunun içine. Yani tek tıklı bir şeyler satın alma yetkisi falan vermemek lazım.
Evet.
Bol bol para harcayalar yoksa.
Bunlar şu an yeni açılmış. Daha ileride pek çok şey ekleyeceklerini belirtiyorlar. Bakalım ne gibi gelişmelerle birlikte karşımıza çıkacak GameSell ileriki dönemde. Bir diğer gelişme de arkadaşlar, Battlefield 1 için hikaye modu tanıtım videosu yayınlandı sonunda.
Ve bayağı güzel.
Bayağı gaza getiren, hem müziğiyle hem görüntüleriyle, aksiyonuyla birlikte gaza getiren bir video hazırlanmış arkadaşlar. Bu hikaye videosundan sonra aynı zamanda da oyunu arkadaşlar 13 Ekim'de Early Access ile birlikte, eğer Origin Access üyesiyseniz 13 Ekim'den itibaren oyunu oynayabiliyorsunuz ki oyun 21 Ekim'de çıkıyor normalde. Yani bir hafta öncesinden oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.
Bu... Şimdi orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Origin Access'i alanlar bedava oynamayacaklar. Sadece erken oynayacaklar. Satın evet. Alacaklar yani oyunu aynı zamanda. Çünkü Electronic Arts o kısma en popüler oyunlarını koymuyor doğal olarak para kazanmak için.
Ve bunu sadece 10 saat boyunca oynayabiliyorlar. Yani oturup da böyle 7-24 bir hafta boyunca oynayamayacaksınız.
Hiçbir anlamı yok abi.
Yani aslında öyle Origin Access dediği şey EA Access. Yani oyuna önceden girip bir deneme fırsatı bulmak. Bu oyunun boyutuyla ilgili de şöyle bir bilgi ortaya çıktı. Xbox One sürümünün ekran görüntüsüyle birlikte 42 GB olduğu. Yani oyunun da Ekim'in sonuna doğru çıkacağını düşünürseniz, eğer kotanız
o el verdiyse o zaman bitecek zaten. Ama fiber kullanıcıları için 5 lira cepten çıkacak, yani onu anladık.
Şimdi Battlefield 1 oynayacak çok kişi vardır mutlaka. Evet. Hani Ekim'in sonuna doğru da kotalarını tüketirlerse oyunu indirmek için bayağı bir beklemek zorunda kalacaklar.
Evet. Hep beraber internetin yavaşladığında şahit olabiliriz. Yani ülkedeki tüm kullanıcılar aynı anda hatlara asılırlarsa göreceğiz. Benim merakla beklediğim bir oyun ama satın almayacağım, yani şu an o kadar param yok. Ama olur da Gökhan kardeşim ortaklıklar kurar. Kampanyalardan kodları yakalarsa.
Bizim şeye gelir zaten ya. Biz BSC'ye yükleriz, oynarız ama sadece birimiz oynayabilir.
Evet, sıkıntı var ne yazık ki. Artık bakalım, şirketlerden kod isteriz. Yoksa ben başka türlü satın alabileceğimi zannetmiyorum. Çok pahalı ya.
Hakikaten çok pahalı ya. Yani
Forza'nın fiyatı falan da gördüm. Akıl almaz fiyatlar ya.
O da, ona da değineceğiz. Neyse, o zaman konuşuruz.
Tamam, Forza oldu, okey. Nvidia'nın CEO'su arkadaşlar Founders Edition ekran kartı modellerini hiçbir üreticiyle paylaşmayacaklarını duyurdu. Diyeceksiniz ki Folio yumurta yok, zaten paylaşmıyordu, sen niye bunu söylüyorsun? Şunun için söylüyorum, ekran kartı üreticileri bu durumdan memnun değilmiş. Sen olayda yukarıda kârı yapıyorsun, biz aşağıda özelleştirilmiş kartları daha uygun fiyata satmak zorunda kalıyoruz diye zerzenişte bulunuyorlarmış. Nvidia da demiş ki sıkıntı yaratıyorsa yapacak bir şey yok, sıkılmamaya çalışın. Biz böyle devam edeceğiz demiş. Nvidia'nın ne kadar kar ettiği bu işten, yani firmanın toplam gelirinde işte masaüstü bilgisayarın ne kadar olduğu, data center kısmının ne kadar olduğu da aslında bu haberde paylaşılmış. Yurt dışından aldım, Digitimes'ten aldım bir haber bu. %70'i arkadaşlar tamamen bu masaüstü bilgisayarlarda kullanılan GeForce'lardan geliyormuş hala Nvidia'nın. Oldukça büyük bir kısmı bana sorarsan eğer. Business tarafta kullanılan %10'muş. Nvidia'nın bu Tesla, Mesta çözümleri var ya, hani sunucularda kullanılan compute kartları.
Evet.
Onlardan %10 kere diyormuş. Geri kalan bir %10 da arkadaşlar arabalarda falan kullanılardan geliyormuş. Yalnız burada bir diğer %10 eksik kalmış. Onu da herhalde nereden elde ediyorlar tahmin edemiyorum yani ne yaptıklarını.
O da herhalde diğer diye şey olmuş,
evet,
ayrılmış.
Diğer, yani yanlışlıkla kullanıcıların bağışlarla falan mı elde ediyorlar bilmiyorum. Bu kadar bir yer vermişler. Geri kalan bir işte bir şeyler yapıyorlar herhalde, anlamadım.
Şey falan vardı belki. Nvidia'nın bir tane şey vardı ya. El konsolu falan. O diğer parça
satışlarından biri. Belki olabilir. Parça satışlarından
biri. Nvidia Shield'dan evet. Falan belki veya bir sürü şey var. Kioxlarda kullanılan belki ekran kartları falan var.
Belki o da olabilir. Evet. Oralardan elde ediyorlarmış arkadaşlar ama Nvidia demiş ki Founders Edition'lar bana özel kalmaya devam edecek. Hiçbir teknolojimi paylaşmayacağım üreticilerle beraber. Onlar da kendi teknolojilerini geliştirsinler. Nvidia baktı ki pazar ona kaldı. Biraz öyle bir sıkıntı var. Yakında ben sana söyleyeyim, şey de demeye başlayabilir. Ya bu Asus MSI'ya da çok gerek yok. Ben zaten ekran kartımı üretiyorum. Bari dünyaya tek ben satayım falan Apple mantığıyla. Öyle bir şey dönebilir.
Olabilir yani.
Ne zararı olur ki aslında düşünecek olursan ona.
Ona olmaz evet. Bize zararı olabilir.
Evet, değişik bir şey olabilir. Bir diğer haberde arkadaşlar GTX 1080 Ti dedikoduları konusunda. GTX 1080 Ti'nin CES'e tanıtılabileceği konuşuluyor. Ve bu kartın 1503 MHz GPU frekansına ve 1623 MHz boost frekansına sahip olacağı, 3328 adet de shader ünitesinin bulunacağı konuşuluyor. Gayet güçlü bir ekran kartı olacağı kesin. Titan X'in birazcık böyle bir şey olacak herhalde. Altında kalan bir kart olarak konumlandırılacak. Yine GDDR5X bellekleriyle beraber gelecek bir kart. İşte GTX 1080 yetmiyorsa, kaç kişi satın aldıysa artık. Hani Ti'yi de yolda herhalde gözüküyor. Üst taraf o kadar boş kaldı ki adama. Yani Ti, işte TZ, X, Z, K, B, C üstüne böyle devam edebiliyor. Bir diğer dedikodu var ki bu aslında çoğunluğu ilgilendiriyor. GTX 1050 ile ilgili bir dedikodu var. GTX 1050'nin arkadaşlar Ekim ayı içinde lanse edileceği ve 960'a göre çok daha yüksek performansı daha uygun fiyatla vereceği konuşuluyor. Bu önemli bir gelişme bana sorarsan eğer. Kitleleri ilgilendiren haber bu. Yani 1060 falan öyle kitlelere hitap eden bir ekran kartı değil hala fiyatıyla beraber. 1050 orada piyasayı domine edebilecek ve 960'a göre daha uygun fiyatla gelecek olması da eminim ki birçok insanda heyecan yaratacaktır. 4 GB GDDR5 bellekle donatılacakmış. İki versiyon olacağı düşünülüyor şu anda. Bir tanesi 1050 Ti, bir tanesi düz 1050. Düz 1050'de 640 CUDA çekirdeği olacakken 1050 Ti'de 768 CUDA çekirdeği olacağı konuşuluyor. Bunun haricinde performans olarak da tek bir veri var elimizde. 960'dan daha hızlı olduğu. Onu da çıkınca, test edince hep beraber göreceğiz. oyunlar gitgide gelişiyor, grafikleri artıyor ama Full HD için kartlar fazla gelmeye başladı. Bu kartlar herhalde Full HD'yi yakalayan kitlelerin şu anki modern oyunların hepsini kabul edilebilir üst düzey grafiklerde oynamasını sağlayan bir kart olacaktır.
Evet, de fiyatı da iyi olursa.
Evet, orada 400.
Orada patlatabilirler.
Ben 470'li mi rakip alacak acaba, ne yapacak bilmiyorum. Çünkü aslında bakarsanız fiyat performans oranı en yüksek RX 12 kart olarak orada bir RX 480, RX 470 gerçeği var. 470 daha uygun fiyatı var ama 480'e göre neredeyse performans olarak onu yakalıyor mesela. 1050'nin de burada bir hız ışıtma performansı önemli tabii. Eğer yüksek hız ışıtmayla yapılabilirse satın aldığımız kartlar yine birçok tüketicinin ilgisini çekecektir.
Evet.
Çok konuşulan bir kart olacak yani.
Buradan az önce bahsetmiş olduğumuz Forza 3 haberine geçebiliriz.
Evet, geçelim.
Biliyorsunuz ki arkadaşlar Forza Horizon 3 çıkışını gerçekleştirdi. Ve yapılan açıklamayla birlikte oyun için geliştirilecek iki tane ek paketin bulunacağı ve bunlardan bir tanesinin ilkinin bu yıl içerisinde çıkışını yapacağı da duyurulmuş oldu. Bu iki genişleme paketi arkadaşlar $35 fiyatlarla çıkacak. Eğer 2016 bitmeden yani bu yıl içerisinde satın alırsanız Ultimate Edition paketini $10 bir indirim sunulacak.
Ne güzel.
Şimdi bir de bunun yurt dışındaki fiyatları değil de buradaki fiyatlarına bakacak olursak arkadaşlar Forza Horizon 3 Standard Edition Microsoft'un mağazasında 260 TL, Deluxe Edition 330 TL ve Ultimate Edition'da 400 TL gibi bir fiyatla konulmuş.
Çok yüksek yani.
Ve inanılmaz. Şimdi bunu geçiyorsunuz, hadi bunu aldınız diyelim, bir de Expansion Pack almak istiyorsunuz. Bunlar da $35 diyor. Bunlar da yani 120-140 falan gibi bir fiyatla gelse Türkiye'ye. Hani bir oyunun sana maliyeti bir ek paketle birlikte araba paketi falan derken $400 falan oluyor yani.
Ve ne söyleyeyim, o fiyat edecek bir oyun değil.
Yani bir oyun için inanılmaz para vermiş evet. oluyorsun gerçekten de.
O fiyat edecek bir oyunu değil abi. Tamam, güzel bir araba yarışı, kötü değil. Ve bana göre de Forza Horizon 2 ile karşılaştırdığında mesela sürüş dinamiklerinin falan daha kötü olduğunu düşündüğüm bir oyun olmuş. Ben Forza Horizon 2'de çok daha fazla heyecan duyup oynamıştım. Hala daha açıp oynadığım zaman orada araba sürmek bana daha keyifli geliyor.
Hı hı.
Horizon 3'ün o dinamiklerine pek alışamadım şu anda. Hani aynı şeyleri kapatıyorum. Yine sürüş şeyini profesyonele getiriyorum. Rakipleri ayarlıyorum falan ama olmuyor. O tadı vermiyor yani aracı kontrol etme hissi. Bir şekilde alışamadım. Fiyatları söz konusu olduğunda da pek alınacak bir oyun değil. Tavsiye etmiyorum. Beklediğim fiyatı düşsün. Ek olarak PC'de oynayacaklar için de şunu söyleyeyim. Microsoft'un ne kadar iş bilmez bir firma olduğu da net bir şekilde ortaya çıkıyor. PC sürümü birçok sorunla beraber ortaya çıktı. Yani yayınlandı. İlk başta oyunu aldınız. Hemen kurulum yaptınız. Çalıştırmaya çalışıyorsunuz. Kimi oyuncularda çöktüğü görülmüş oyunun. Açılıyor, kapanıyor mesela yükleme ekranında. Ve ne yapman gerekiyor biliyor musun? Oyunun izinleri kısmına girip oyunun mikrofon iznini kapatıyorsun abi. Ve çalışıyor. Yani böyle salakça Microsoft'un kendi içindeki bir hatadan kaynaklı çökme sorunları yaşayabildiğim bir oyun. Performans sıkıntıları kısmına gelince de oyun birçok sistemde çok kabul edilebilir güzel grafiklerle çalışıyor. Xbox One grafiklerini geçmeniz olabildiğince engellenmiş. Ne yaparsanız yapın Xbox One grafiklerinden çok daha fazlasını alamıyorsun.
Çok bir tık, ufak bir çıtır. Fark ya.
O da köşe yumuşatmada fark eden bir fark oluyor.
Uzaktaki ağaçların evet. yaprakları falan belli oluyor. Evet,
titreme ve köşe yumuşatmada fark ediyor. O da 1080'in üstünden olacak. Her şeyi kökleyeceksiniz. 60 FPS'in altında oynamaya kabul edeceksiniz onu da. Yani ben 1080'de her şeyi köklüyorsun. GTX 1080'de. Oyun 60 FPS'e sabit çalışamıyor. Doğal olarak adamlar kendi konsollarını olabildiğince güçlü göstermek adına ellerinden geleni yapmışlar. Oyun kötü değil ama bu fiyatla edecek bir oyun değil. Ne söyleyelim.
Bir diğer oyunlarına baktığımızda arkadaşlar onunla ilgili de bir haberimiz var hemen. Quantum Break hatırlarsanız Steam için çıkacaktı. Daha önce 5 Nisan 2016 tarihinde Xbox One ve Windows 10 için çıkmıştı.
Evet.
Ve Steam çıkışıyla birlikte böylece Windows 10 kurulu olmayan makinelerde de rahatlıkla oynayabileceksiniz. Hatta Steam kütüphanenize de ekleyebileceksiniz en güzel tarafı. Bu oyunun çıkışını yapacak arkadaşlar. Baktığımızda fiyatının da 59 TL gibi harika bir fiyatla.
Evet.
Ve ben yorumlara falan da baktım Steam'den almış olan kişilerin. Çok sorunsuzmuş. Performansı çok iyiymiş.
İyi güzel.
Zaten yani az önceki bahsettiğimiz olayların tam tersi burada Quantum Break için geçerli. Hani evet, herkes ama şu an şeyi konuşuyor. Alalım mı almayalım mı? Fiyatı artar mı?
Ama şunu söyleyeyim. Quantum Break'in grafikleri Max Payne 3 grafikleri ne yani benzer çok böyle şey yani aynı motorlan çıkmış gibiler. Sanki aynı firma hemen onu yapmış hemen onu başlamış gibi. O yüzden Max Payne 3'ün çalıştığı bir sistemde çalışması lazım diye düşünüyorum zaten. Çok da fazla bir şey istemesi haksızlık olurdu. Oyunun ben ilk versiyonunu PC'de oynadığımda onda da bir sürü ışık problemi falan vardı mesela. Duvarın arkasındaki ışıklar gözünü almaya devam ediyordu falan.
Ya iyi bir olmamışlık vardı zaten Quantum Break'te. Evet. Şimdi insanların akıllarındaki şey de hani oyun alalım ucuz ya hani Bir de çok konuşulmuş zamanında bir oyun. Bence
60 lira bile etmez değil mi?
60 lira bilmiyorum ya. Yani 60 lira.
Steam indirimlerini bekleyin 20 lira falan eder de bence 60 lira bile edecek bir oyun değil. Ne söyleyeyim yani. İndirimleri bekleyin bence. Çok güzel bir oyun ya.
Bence de gerek yok yani çok fazla. Hani evet. Fiyatı uygun diye. 60 lira gerçekten mükemmel bir fiyat. Triple A olarak lanse edilen bir oyun için mükemmel bir fiyat ama Quantum Break Triple A olarak lanse edilecek çok şey bir oyun değil yani.
Evet, No Man's Sky bile daha şeydir. Triple A bir oyundur ona göre değil mi? Karşılaştırdığında.
Yok ya, No Man's Sky'ı geçer ya şimdi.
Arkadaşlar, bir haber başlığı var. Bu enteresan bisiklet dünya hız rekoru kırdı diye. Gerçekten oldukça enteresan bir görüntüye sahip. Bisiklet dışında her şeye benziyor gerçekten de. Kanadalı mühendislik firması Aero Velo bisikletle hız rekoru kırmaya karar vermiş ve saatte 144.17 kilometreye ulaşabilmişler. İnsan gücüyle çıkılabilen en yüksek hızmış bu.
Bayır aşağı mı vurdurmuşlar acaba?
Yok abi, düz yolda. Zaten bunun asıl önemi o. Bayır aşağı oldu mu daha da hızlısı yapabilirsin. Yani sıkıntı
orada
yok.
Orada sınır yok. Evet. 90 dereceye kadar.
Burada adamların çalıştığı şeyler şunlar olmuş. Bir tanesi sürücünün oturuş pozisyonu. Çünkü sonuçta bir insan kullanacakları için kaslı bir abiyi bulmuşlar, bisikletçi. Kas çalışırken falan sürekli adamın şeyi var zaten. Videolarda görselleri var. Sonra onu maksimum torku üretebilmesi için yatay bir şekilde yerleştirmişler bisiklete. Ve tabii ki bisikletin de profilini küçültebilmek için de aerodinamik açıdan sağlam bir yapı oluşturmuşlar. Mermi gibi görünüyor. Ve bu mermi tipli araçla 144 kilometreye ulaşabilmişler. Şimdi ilk başta çok düz bir mantıkla şöyle dışarıdan baktığınızda bu ne boş uğraş falan diye görüyorsun ama şimdi sadece insan gücüyle 144 kilometreye ulaşabilmeleri şu anlama geliyor arkadaşlar. Adamlar aerodinamik açıdan çok verimli bir sistem bulmuşlar. Ayrıca itiş, yani insan kuvvetini, ki diğer elektrikli motorlarla veya işte içten yanmalı fosil yakıtlı motorlara karşılaştığında daha küçük bir kuvvet, onu olabilecek en verimli şekilde aktarabilecek dişlileri icat etmek zorunda kalmışlar bunu yapabilmek için. Yani bir gün oradan insanı çıkartıp bir elektrik motoru koyduklarında çok daha az enerji harcayan ama çok yüksek hızlara ulaşabilen bir araç haline getirebilirler bunu. Yani sen insanla bunu yapıyorsan artık gerisinde çok daha yüksek hızlara çıkman olasılığı. Yani bu tip projeler, bu tip zorlayıcı projeler, limitler özellikle mühendislik firmalarını yeni şeyler bulmaya itiyor. Bazı sorunları aşmalı, ilerideki sorunlara çok kolay çözüm üretebilmelerini sağlıyor. Tebrik etmek lazım. Gerçekten de 144 kilometre uçuk bir hız.
Sıfırdan 100 kilometreye kaç saniyede çıkıyor acaba?
Evet, bir de o var değil mi? Bak, öyle bir bilgi paylaşmamışlar. Adam acaba nasıl çevirmeye başladı?
144'de ne zaman ulaştı? Ne kar 144'le gidebiliyor?
Bir de ben şeyi anlamadım. Yüzüstü ne kar adam edebiliyor? Görmüyor büyük ihtimalle herhalde hiçbir yeri.
O da bir delik yapmışlar belki küçük. Ya da dümdüz bir yoldu.
Düz yani, o da enteresan
şey diyorlar. Şey kısmıyla ilgili ben bir video görmüştüm. Burada gerçekten de aerodinamizm çok inanılmaz büyük bir etkiye sahip. Hani bisiklet kullanırken çok fazla ne kar etki edebilir ki yani? Diye düşünebilirsiniz. Normalde bisiklet kullandığınızda karşılaştığınız rüzgar basıncının...
Senin üstüne sizin... yatan adamı diyorsun değil mi?
Direkt, evet. Bir tane mesela bir şey vardı. Bisiklet yarışı videosu var. Belki izlemişsinizdir. Orada yatay bir şekilde bisikletine konumlanan bir bisikletçinin diğerlerine nasıl fark attığını gösteren
pedal diyor. Çeviren adamların yanından adam şöyle geçiyor. Senin üstüne dümdüz yatıyor adam. Pedal falan çevirmiyor yokuş aşağı. Diğerleri pedal çeviriyorlar normal bir şekilde ve hepsini geçerek yanlarından yoluna devam ediyor.
Yani enteresan rüzgarın gerçekten bayağı büyük bir etkisi var aslında. Evet. Çok hızlı gittiğinizde zaten fark edersiniz motosiklet.
Zaten profesyonel bisikletçiler veya bisiklet yarışı izleyenler bilirler. Bisiklet grupları normalde 3'lü, 4'lü, 5'li gruplar halinde oluşuyor ve öndeki adamların bir amacı var. O arkadaki gerçekten kazanacağı düşünülen adamın rüzgarını kesmek. Onu az yorulsun diye.
Bu uçan kuşlarda öyle göç ediyorlar ya.
Gariplerim onlar da öyle bir şey yapıyorlar. GoPro Karmes'inde bir drone duyurmuştu biliyorsunuz. Katlanabilir küçük bir drone olarak lanse etmişti bunu. Ve dedi ki artık bundan sonra her yere giderken bunu götüreceksiniz. Yanında GoPro vereceğim. Gimbal da vereceğim işte. Üç yönlü stabilizasyon yapabilen elektronik gimbalını. Ve kullanacaksınız. Süper bir iş yaptık. Bundan sonra herkes bunu kullanacak dedi. DJI'de bir durun dedi. Bizi bekleyin dedi. Ve DJI kendi drone'u, Mavic Pro'yu, mini drone'unu tanıttı arkadaşlar. Mavic Pro gerçekten enteresan bir drone olmuş. Şöyle ki 700 gram civarında bir ağırlığa sahip, mini minnacık, gerçekten mini minnacık. Yani bir süt kutusunun içine sığabilecek kadar ufak bir drone'dan bahsediyoruz. Normal aldığın litrelik süt kutusuna. Hı hı. Ve uçmaya başladığında 27 dakika boyunca havada kalabiliyor. 4 kilometre uzaklığa kadar hem Full HD görüntü aktarabiliyor hem de sizin komutlarınıza cevap veriyor. Daha da ileri götürmek isterseniz 7 kilometreye kadar da açık alanda çıkabileceği konuşulmuş bunun. Özel bir kumandası var. Oyun severler kumandaya hemen alışacaklardır. Çünkü gamepad gibi tetik tuşları falan var. Altına cep telefonunu ekliyorsun. Oradan da bütün görüntüyü görebiliyorsun. Dilerseniz sadece cep telefonundan kontrol edebiliyorsunuz. Ve 4K 30 kare saniye görüntü kaydetmeyi sağlıyor cihaz. Hem sana Full HD görüntü gönderiyor. hem de aynı zamanda bu kaydı gerçekleştiriyor. Mavic Pro'yu özel yapan şey aslında görüntü falan göndermesi ya da ufak olması değil. Tamam, böyle bir sürü drone var aslında. Bu cihazı özel yapan şey üstündeki iki tane GPS'e bağlanabilen özel sensörleri sayesinde 20 uydudan konum bilgisi alması. Hı-hı. Aynı zamanda görüp resim işleyip önündeki engelleri sana yani yapay zekasıyla karar verip öyle aşması. Mesela sen diyorsun ki beni takip et diyorsun. Bunun seni takip etme özelliği var. Seni görüyor. Seni takip ederken bir sütun geldi değil mi aranıza? Sütuna çarpmıyor sütunun sütunu gördüğü için. Arkasından dolaşıyor filan. Seni takip etmeye yine devam ediyor. Ve geri gel kon dediğinizde geri geliyor uydulardan aldığı bilgilerle. Sonra aşağı bakıyor. Ve gerçekten ben buradan mı kalkmıştım deyip tam yerini ayarlayıp tam kalktığı yere konabiliyor çok az bir hatayla.
Karşılaştırma yapıyor.
Evet. Yani görüyor arkadaşlar. Normal bildiğiniz bu kruz füzeleriyle aynı sistemi kullanıyor. Şimdi gemiden ateşliyorlar bazen söylerler işte kruz füzeleriyle gemiden ateşlenen füzelerle vurdu diye. Hı hı. Çok uzun mesafeli akıllı füze derler bunlara. Bu füzelerin bir özelliği var. Bu füzeler arkadaşlar GLONASS veya GPS gibi şeyler kullanmıyorlar. Konum bilgisi kullanmıyorlar. Çünkü bunlar manipüle edilebilirler. Ya da o sinyallerini kesebilirsin bazı jammerlarla beraber. Kruz füzelerinin en büyük özelliği askeri teknolojide. Yeni yeni biz bu teknolojileri sivil hayatta da kullanıldığını görmeye başladık. Mesela Apple'ın haritaları 3 boyutlu resme döktüğü teknolojide buna benzer bir teknolojiydi. Kruz füzeleri arkadaşlar bakarak görerek bulurlar hedefi. Hedefe bakıyor, görüyor. Evet diyor bu benim hedef, bu benim vurmam gerektiği bina ve oraya vuruyor. Yolculuğu boyunca da haritayı o şekilde kendisi konumlandırıyor mesela.
Bayağı gelişmiş bir imaj processing var.
Yani. Evet, şimdi yavaş yavaş sivil teknolojiye kaydı. İşte dronlar da bunu kullanabiliyorlar. Enteresan bir drone olmuş. Takip edebilmesi sizi, kaydı gerçekleştirebilmesi de bir kameramana, profesyonel drone kullanıcısına gerek kalmadan da yolculuklarınızı, kendinizi kayıt edebileceğiniz anlamına geliyor. Bizim için mesela güzel bir drone olmuş. Biz bir drone aldık, baktık ki kullanması zor. Kenarda duruyor öyle garibim yani.
Fiyat konusunda bir şey var mı?
$1000'ın altında $999 kumandasıyla beraber. Eğer kumandasız alırsan, cep telefonundan ben bunu kontrol ederim dersen de $750 veriyorlar adet.
Kumanda olarak ben şey diyecek dersem, Xbox One Gamepad'im var, onu kullanabiliyor muyum?
Ya öyle bir şey yapamıyorsun ne yazık ki şimdilik.
Evet, buradan bir başka oyun çıkış videosuyla devam edebiliriz arkadaşlar. Call of Duty Modern Warfare Remastered versiyon için çıkış videosu yayınlandı. Şimdi şöyle bir şey vardı, ben daha önce bahsetmiştim hani işte Call of Duty Modern Warfare için, ilk Modern Warfare oyunu için çok fazla da ihtiyacımız yok falan demiştim Remastered versiyonuna. Evet. Çünkü görselliği bir nebze de idare eden bir kaliteye sahipti. Ama çıkış videosunu izledikten sonra kararımı biraz değiştiriyor gibi hissettim böyle. Bayağı güzel görünüyor. Multiplayer videolarını da daha önce izlemiştim zaten. Hani çok efsanevi görevleri vardı Call of Duty Modern Warfare.
Evet. Özellikle tekrar, sniper görevi mesela evet, bence efsi olur.
Herkes tekrar tekrar görmek işte o Kaptan Price'la beraber yine göreve çıkıyor olmak falan böyle. Bunlar tabii ki insanları gaza getiriyor. Zaten BSC üzerinde kullanıcılar da benzer şekilde hemen oha çok iyi falan filan gaza gelmişler. Ama insanlara yine daha önce de belirttiğim gibi şeye öneriyorum. Bunu Infinite Warfare ile birlikte almak yerine belki 6 ay sonra ama mutlaka ayrı bir şekilde paket olarak satılacağını düşünerek onu beklemek daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Multiplayer kısmında arkadaşlar biliyorsunuz ki 10 tane haritayla birlikte gelecek ve sonradan 6 tane harita ücretsiz olarak eklenecek zamanla. Hem de böylece tüm haritaların çıkışıyla birlikte mutlaka ayrı bir paket olarak sunacaklardır diye tahmin ediyorum ben. Ve buradan bir başka oyun duyurusuna geçebiliriz. Bu bayağı önemli bir duyuru arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Wasteland isminde bir oyun 88'de falan çıkmıştı ve ta bu Fallout'un falan atası falan sayılır. Brian Fargo ve ekibi geliştirmişlerdi. İzometrik kamera açısıyla yönettiğimiz bir rol yapma oyunuydu. Çok sağlam bir kült bir RPG oyun olarak, daha doğrusu computer RPG olarak şey yapabiliriz, söyleyebiliriz bu oyunu. Sonra Wasteland 2 duyurulmuştu. Tekrar Brian Fargo ve ekibi. Ve Kickstarter'ın yeni yeni popüler olmaya başladığı zamanlarda falan duyurulmuştu. Bayağı da güzel bir şekilde para topladılar. Oyunu yaptılar, çıkardılar. Oyun güzeldi, bazı eksiklikleri vardı ama bunları üstesinden gelip Director's Cut isminde yeni bir paketini duyurdular. Director's Cut'ta hem de Türkçe desteği de sunulmuştu 6Z ile birlikte ki böylesine derin, böylesine çok fazla diyalog içeren bir RPG oyununun Türkçe 6Z ile sunulması güzel bir şeydi gerçekten de özellikle bizim oyuncularımız için. Ve şimdi ise Wasteland 3 duyuruldu arkadaşlar. Yine ekip yeni oyun için kolları sıvamış ve bu sefer Kickstarter değil Fig üzerinden. Benim de ilk defa gördüğüm bir bağış sitesi üzerinden kampanyayı başlatacaklar. Bunun için yeni oyun için $2.75 milyon para toplamayı hedefliyorlar şu an içerisinde. 5 Ekim'de başlayacak arkadaşlar bu kampanya Fig linki üzerinden. Ve Hikaye kısmına gelirse Wasteland 3 Colorado'nun donmuş ve vahşi topraklarında geçecekmiş. Bu Torment, Tides of Numenera yazarının da yer aldığı bir hikayesi bulunacakmış. Diyalog ağacı bulunacakmış. Torment dediğiniz zaman da zaten bayağı kaliteli bir işin çıkacağını düşünebilirsiniz buradan. Aynı zamanda Wasteland 3 co-op modunu da barındıracakmış ve oyunda araçlar bulunacakmış. Bolca da aksiyon içerecekmiş. Yani aksiyon kısmında merak ediyorsanız oyunun arkadaşlar. Yani bayağı güzel bir şekilde geliyor. Ekran görüntülerine baktığımızda da görselliğin bayağı bayağı ilerlemiş olduğunu görüyoruz. Karlı bir atmosferin bulunduğunu görüyoruz. Beni heyecanlandırmaya yetti. Eğer Wasteland oynama fırsatı bulduysanız veya izometrik RPG oyunları oynarım diyorsanız kesinlikle bir ikiyi deneyip sonra da bu oyun için heyecanlanmanızı önerebilirim arkadaşlar.
Bu oyunların şöyle bir güzelliği var. Daha doğrusu bağış sisteminin firmalara, büyük firmaların kölesi olmadan hani bu tip girişimcilere, dağıtımcıların kölesi olmadan oyunların istedikleri gibi yapma olanağı sunuyor ve oyuncular isterse yapıyorlar. Şimdi oyuncular istemezse bağış toplayamıyor zaten. Ama evet, oyuncular istiyorlarsa çok büyük bağışlar toplayabilirler. Star Citizen'ın geldiği nokta mesela bağışlarla beraber gerçekten muazzam. Arada açıp videolarını izliyorum hala daha onun. Müthiş ilerleme var oyunda. Artık gezegenlere falan inmeyi uçtular. Yani geminin içine girip FPS modunda savaşıyorsun falan yani onda. Evet. Çok başka bir nokta.
Yani bunun bu tip oyunlar zaten daha çok community driven. Yani oyuncu kitlelerinin görüşleri dolayısıyla beraber geliştirilen oyunlar oluyor.
Onlar nasıl isterse öyle çıkıyor.
Kesinlikle. Yani patronu aslında bir noktada oyuncular oluyor, evet, ama tabii ki bu sistemin de bazı dezavantajları var. Parayı bulduktan sonra ortadan kaybolan yapımcılar.
Tabii ki. Onun için güvendiğiniz yapımcılara biraz para yatırmakta yarar var o tarafta.
Evet. Burada tabii Brian Fargo gibi bilindik bir isminin olması insanların da güvenmelerini sağlıyor.
Gerçi genel dolandırıcılar ilk başta bir parayı alırlar ve sana ürünü verirler. İkincisinde daha büyük toplayıp kaçarlar. Hayırlısı diyelim. Yapay zekaya geçelim arkadaşlar. Teknoloji dünyasının 5 büyük şirketi yapay zeka geliştirme açısından işbirliği yapma kararı aldılar ve yapay zekanın gelecekli insanın yararına kullanılması adına bir ortaklık kurdular. Amazon, Google, Facebook, IBM, Microsoft bu şirketin, bu ortaklığın parçaları oldular. Apple ve Tesla ise katılmamış. Apple'ın hala daha daveti değerlendirdiği söyleniyor Microsoft tarafından. Microsoft açıklama yapmış Apple bunu değerlendirecek diye. Apple ise boş durmamış, gitmiş şu ana kadar satın aldığı 3. yapay zeka firmasını satın almış. Hindistanlı bir firma ve bu büyük bilginin, Big Data denen bilgi yığınlarının yapay zeka tarafından makine öğrenebilme teknolojileri sayesinde yorumlanabilmesi üstüne çalışan bir teknoloji şirketiymiş ve Fortune'un 500 listesinde, yani dünyanın en çok kazanan 500 şirketi içinde de birçok müşterisi varmış bunların teknolojilerinden yararlanan. Şimdi bu şirket Apple'ın olmuş ve Apple için teknoloji geliştireceklermiş sadece. Yapay zeka konusunda çılgın yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Neden yapılıyor diyeceksiniz. Mesela Google'ın sürücüsüz araçları buna çok güzel bir örnek. Şimdi ise sürücüsüz araç şöyle gündeme geldi. Yine bir kazaya karışmış. Ama bu sefer yine insan hatası nedeniyle. Çünkü kırmızı ışıkta geçen bir kargo aracı, minibüs, gitmiş yan taraftan Google'ın aracına çarpmış. Kaza raporunun bir ay sonra tam olarak netlik kazanacağı söyleniyor ama Google'ın verilere göre, elindeki veriler, kameradan bakmış adamlar, ışık yeşil yanarken kendi araçları geçişini yapıyor ve insan, kırmızı ışıkta geçen bir minibüs kullanıcısı, bunu görmüyor, fark etmiyor. Fark ettiğinde de iş işten geçmiş oluyor. Frene basmasına rağmen duramıyor ve aracı yan taraftan çarpıyor.
Güzel de çarpmış.
Evet. Yaralanan, ölen olmamış. Çünkü biliyorsunuz sürücüsüz aracın içinde de bir sürücü bekliyor hazır olarak bu testler boyunca. Enteresan tarafı, Tesla çok erken şekilde sundu bu teknolojiyi ve bir sürü kazaya karıştı araçları. Ölümlü kazalara neden oldu. Google hala da çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olmasına rağmen bunu sunmuyor. Ve geliştirmeye devam ediyor bu kazaların önüne geçmek için. Ve Google'ın karıştığı bütün kazalarda da bir insan hatası vardı. Sürücüsüz aracı insanlar çarpıyorlardı. Bu da şunu gösteriyor. Sürücüsüz araç teknolojisi gelecek. Sürücüsüz araçlar ne kadar güvenli olurlarsa olsunlar, insan hatası söz konusu olduğu sürece de
bir tane
kazalara
bile insan,
karışmaya devam edecekler.
Bir tane bile insan varsa trafikte, bu her zaman risk anlamına geliyor.
Evet, onlar için risk anlamına geliyor ve ne kadar garip değil mi? Bakın, sürücüsüz bir araçtan, yapay zekadan bahsediyoruz ve insan hata yapıp ona vurdu diye artık insan zekasını ve dikkatini küçümser hale geliyoruz. Çağ yavaş yavaş korkutucu bir hale geliyor aslında bulunduğumuz dönem.
Kesinlikle, yani bu az önceki saydığımız büyük firmaların ortaya ne çıkartacağını ben çok merak ediyorum mesela.
Öyle, bir de yani Gökhan, şimdi ben 82 doğumluyum. Televizyon, ev telefonu, cep telefonu, dial-up internet bağlantıları, sonrasında yavaş yavaş geniş bant internete geçiş, yavaş yavaş akıllı cihazların gelişmesi, bilgisayarın bu denli hayatımızın bir parçası olması, dizüstü bilgisayarların yayılması falan derken biz birçok teknolojik gelişmeyi gördük ve içinde yaşama fırsatı bulduk. O ilk heyecanı yaşadık. Şimdi yapay zekayı görüyoruz. Benim çocuğum neler görecek artık düşünemiyorum yani gerçekten de.
Kesinlikle yani bizim hayal gücümüzü aşıyor.
Artık. Aşıyor gerçekten de. Hiç düşünebilir miydin? Tamam Terminator'ı izliyorduk ama hani film diyordun geçiyordun anlatabiliyor muyum? Bu seviyeye gelmez falan diyordun. Şimdi net bir şekilde o seviyeye geldi. Sürücüsü araçlar gerçekten inanılmaz yüksek yapay zeka gücüyle donatılmış cihazlar. Hem etraflarını görüyorlar hem de insandan daha iyi hareket edebiliyorlar. Garip gerçekten.
Bir tane bilim kurgu hikayesi vardı. Imperial Earth'du galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Orada işte her şey gelişmiş falan. Tüm araçlar sürücüsüz falan. İşte bir tane insan trafiğe çıktığı zaman herkes tüm yapay zeka araçları kenara çekiyormuş. Duruyorlarmış falan böyle.
Geçsin gitsin de. Biz devam edelim yolumuza
diye. İnsan bu insan tehlikeli falan diye.
Benim yalnız geçen aklıma geldi biliyor musun? Mesela ne oluyor bazen? Eşiniz doğum yapacak oluyor ya da bir hastanız oluyor. Yakıyorsun dörtlüleri. Geçiyorsun emniyet şeridini basıp gidiyorsun. Hani öyle durumlarla yaşadığımız olmuştu. Ya da korna basıyorsun herkese yol versinler diye. Vermiyorlar ama hani versinler diye elinden geleni yapıyorsun. Çünkü bazıları da gereksiz yere bu işleri yapabiliyor. Diyelim ki sürücüsüz bir aracım var. Bindiniz. Acil hastaneye yetişmen lazım. O durumlarda öncelik atamayı falan nasıl yapacaklar? Yani bu sürücüsüz araçların geçmesi gereken daha bir sürü yol var. Acaba oradan bağlanıp bir hastaneye ya biz böyle zor durumdayız size geliyoruz diyeceğinde o mu izni verecek?
Mutlaka şey olacaktır. Hani bir emergency modu falan acil durum modu olacaktır. O aktif olduğunda da
seni en yakın hastaneye çeker.
Düşün yolu şey trafiğin tamamen kalabalık olduğunu düşün. Hepsi ayrılıyor falan. Sen de ortadan bastırarak.
Ya yapay zeka öyle bir şey ki yılan gibi hani böyle açılı açılı balon gibi sana şey bile sağlayabilirler açıklık. Çünkü o sırada evet. O hızda hepsi hesaplamayı yapacaklar. Gerçekten farklı bir dünya olacak. Daha geliştirilmesi gereken, çözülmesi gereken o kadar fazla şey var ki sorun ve olay. Bakalım.
Ama mükemmel bir sistem olacak yani.
Evet. Şu anki trafiğe büyük oranda çare getireceği kesin.
Gerçekten. Çünkü insan hiçbir zaman mükemmel bir şekilde tepki veren bir canlı değil. Evet. Yani düşünün mesela trafikte duruyorsunuz, kırmızı ışıkta duruyorsunuz. Yeşil yandığı zaman gerçekleşen olay işte öndekinin gaza basması, arkasından diğer kullanıcının, oyuncunun diyecektim. Gaza basması, ondan sonra diğerinin gaza basması falan filan böyle. Ama yapay zeka olduğu
hepsi
zaman
aynı anda hareket
yeşil
edecek.
Olduğu gibi hepsi aynı hızda aynı anda gaza basıp ilerleyecek. Yani birbirini bekleyen bir sistem yok.
Evet.
Bu nedenle otobanlarda falan da yine trafik sıkışması meydana gelir ya bazen karşılaşmışsınızdır. İşte beklersiniz kaza mı oldu falan dersiniz. Herkes duruyordur falan. 5 dakika sonra açılır yol. Aslında bu yavaşlama nedeniyle sürekli biriken bir yavaşlama, kilitlenme etkisi. Bunlar gerçekleşmeyecek tabii ki böyle bir şey olursa.
İnşallah evet. Daha fazla araç da trafikte olmayacak. Ne olacak? Bir evde iki araç olması yerine bir tane araç yeterli olacak. Buradan eve göndereceksin. Seni buraya bıraktıktan sonra. O işini halledecek. Evdekileri de başka yere götürecek.
Ve de hepsi de elektrikle çalışıyor olacak. Evet. Güzel bir şey.
Değişik bir yere doğru gideceğiz evet.
Buradan PlayStation Plus'ın Ekim ayı ücretsiz oyunlarına geçelim. Kısa kısa arkadaşlar. Sony bu ayki oyunları açıkladılar. Açıkladı daha doğrusu. Ve baktığımızda Resident Evil'ın remastered versiyonunu klasik kült korku oyunu olarak kabul ettiğimiz Resident Evil ücretsiz olarak sunulacak.
Güzel bir gelişme.
Bu güzel ama tabii ki herkese hitap eden bir oyun olduğunu da söyleyemeyiz. Hani bazı oyunlar Resident Evil'ı çok zaman önce bitirip tekrar oynamış olan bayağı da bir oyuncu var bu kadar büyük
yani
bir oyun.
Şimdi Resident Evil'ın şeyi var. Yeni bir kullanıcıysan, daha önce Resident Evil'ın bu oyununu oynamadıysan senin için hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Sistem de o kadar kötü gelir ki sana. Zaten ilk bölümü bile geçmeden bırakırsın.
Evet, yani. Oynanabilirlik konusunda bayağı bir
dinozorların şey o. Ah ne oynuyordum bunu falan deyip katlanabilirsin o teknolojiye ama şu an katlanabilecek nesil olduğunu düşünmüyorum.
O yüzden herkese hitap etmediğini söyleyebiliriz. Bir diğer PlayStation 4 oyunda Transformers Devastation. Bu da biraz daha çizgi film grafiklerine sahip bir Transformers oyunu. Ben mesela Transformers'ta da ilgilenmiyorum normalde. Bunun dışında PlayStation 3'e de Mad Riders'da From Dust gelmiş. From Dust benim beğendiğim ama vaat edilerini tam olarak gerçekleştirebilen bir oyun değildi. Vita'ya da oyun gelmiş. Code Realize diye.
Bence Vita'nın bütün oyunları bedava yapsın
Actual
artık. Alan yoktur ki onu ya.
Vita zaten evet. Onun şey açıklaması vardı. Bizim Vita'yla başarısız olmamızın nedeni geç çıkmamızdı falan diye.
Ne yani, alakası var ya.
Yani bu ayki oyunlar çok fazla beğenilmemiş zaten kullanıcı bazında da. O yüzden bu kısmında geçebiliriz diyorum.
Vita'yı God of War'la çıkartmazsan ne bekliyorsun ki? Onun daha çıktığı gün God of War'ı yanında vermesi lazımdı oyun olarak seçeneklere.
Bir de Vita'ya özel bir God of War gelecek evet. Yani. Sadece God of War da değil ya. Vita'ya oyun yapmadı adamlar. Vita'nın IP'sini neredeyse yok
yapmadılar.
Gibi.
Evet ya Forza'yı Vita'nın lansmanında Forza resmi vardı içinde Forza çıkmadı ya.
Bugün 3DS çılgın gibi satıyor ama Vita yok yani.
Evet doğru ne yazık ki.
Ben buradan
bir ben de... geçeyim bak iki tane tamam. Haberim var sonra sen hepsini bitir. Olur tamam. Mu? Olur. Hiç böyle duraklama yaşamayalım o zaman. Müzik şirketleri YouTube'dan gösterdiğiniz videoları MP3 yapan siteye dava açmışlar ve bayağı yüklü tazminat istiyorlarmış.
Çok site var ya öyle. Hangisi? Hepsini mi açmışlar acaba?
Ya şimdi bir tanesinde örnek kararı çıkartırlarsa diğerleri zaten tip kapatacaklardır diye düşünüyorum. Bu site arkadaşlar diyorlarmış ki yani genel olarak bizi çok büyük zarar uğratıyor. YouTube-mp3.org ve büyük müzik dosyalarının buradan paylaşıldığı paylaşımı yapılıyor bu şekilde. Aslında haklısız da değiller yani. Adam YouTube'dan lisans parası alıyor sırf o YouTube'daki video görüntülensin diye. Sen buradan 2 dakikada MP3 yapıp istediğin yerini dinliyorsun.
Ya ama bunu zaten engelleyemezsin. Bu bir de.
Engelleyecek ama nasıl buna bir tazminat davasını bir geçirse?
Yo, siteye gerek yok zaten. Sen evet. Uygulamayla YouTube'dan istediğin videoyu indirebilirsin her türlü. Bunu engelleyemez bir şekilde.
Ya işte.
En kötü ses kaydı yaparsın.
Şimdi bundan amacı anladığım kadarıyla abi bir tane referans karar çıkartmak. Onun üstünden yürüyecekler. Anlatabiliyor muyum? Diğer belki uygulamalara falan da yürüyecekler. Olabildiğince işi yer altına çekmeye çalışıyorlar. Yani hı-hı, en azından insanlar bundan para kazanmasın diye. Çünkü bu tip sitelere giriyorsun, sağda solda reklam gösterip para kazanıyor da.
Tabii canım. O da yani, yanlış bir şey zaten.
Yanlış bir şey gerçekten. Sana babasının hayrını yapmıyor bunu. Adamın emeğinin üstünden para kazanıyor yani.
Adam burada şey de yapabilir ama. Şöyle bir savunma yapabilir yani. Ben
yalnız şey çok bir daha değil de.
Ben burada hani şey der. Ben bir burada bir hizmet sunuyorum.
Dur burada. Ben vurmadım ha. Yani kendi vurdu. Ben burada sanki ters bir şey söylerken tekmişim gibi böyle.
Ben burada bir hizmet sunuyorum. Normalde YouTube'dan video izleyemeyen kullanıcılara veya işte görme engelli olan kullanıcılara videoları sesli bir şekilde dinleyebilmelerini, sonradan çevrim dışıyken de kullanabilmelerini sunuyorum falan diye.
Yok her türlü yemez o. Ben sana söyleyeyim. Öldürürler onu. Bir diğer olay da çok enteresan. Benim çok uzun zamandır dillendirdiğim, piyasadaki herkesin bildiği bir olaydı. Facebook'un video izlenme sayılarını abartması. Şimdi Facebook'a giriyorsun abi. Bir video bilmem kaç milyon izlendi, şu kadar tıklandı, şu kadar görüntülendi falan diyor. Ama zaten senin de görüntülediği sayıyor. Çünkü otomatik başlıyor sen aşağıda slide evet yaparken. Ve 3 saniye o videoya bakmanız yetiyormuş onun izlendi sayılması için falan, tamam mı? Ve reklam şirketlerinin dolandırdığı düşünülüyormuş. En son bir ajans demiş ki, ya demiş biz elimizdeki verilerle Facebook'un verilerini karşılaştırdık. Facebook %60 ile %80 arasında verileri şişiriyor demiş.
Abartı var gerçekten.
Evet. Facebook hemen bir açıklama yapmış. Ya bizim algoritmamız yanlışmış, şimdi kontrol ettik. Bir hatadan dolayı bunu yapıyormuş. Şimdi düzelteceğiz. Daha iyi rafine olacak falan diye. Yani atıyorlar sırf o YouTube'dan daha yüksek rakamlar gösterebilmek adına, insanları kandırmak adına ellerinden geleni yaptılar. Canlı yayın açıyorsun. Onda bile o kadar kitleye ulaşmış gösteriyor ki seni. Ulan diyorsun yani ben neymişim ya.
Ya Facebook zaten bence hakikaten de şeytani firma şeyi.
Yavaş yavaş dönüştü.
Hem de ne bileyim hem zaten.
Zaten Zuckerberg'in filmini izleyince şeytan
güvenmiyorum zaten. Evet. Yani bana kesinlikle güven vermiyor. Ve Facebook'un yaptığı şeyler gerçekten. Mesela geçen de Almanya WhatsApp'ı şey yapmış. Engellemiş.
Bilgileri uyarmış, paylaşma diye. Evet.
WhatsApp bilgileri üzerinden kullanıcıların bilgilerini Facebook'a paylaşıyor.
Adamlar nasıl çalışıyor ama? Değil mi? Kullanıcılarını korumak için, insanlarını korumak için.
Tabii canım. O konuda büyük bir evet gerçek var ortada. Yani Facebook şey konusunda da YouTube konusunda da bayağı bir şeydi. İnsanlar YouTube'dan videoları çat çat çalıp çalıp Facebook'a yüklüyorlardı. Ve evet, Facebook bunu aslında alt taraftan böyle destekliyor gibiydi. Engellemeye çalışmıyordu en azından. Ve işine de geliyordu. Yani yarın öbür gün Facebook kullanıcılara koyduğu video üzerinden para kazanma seçeneği sunarsa YouTube ne yapacak yani?
Yani bugün sosyal medyada sağdan soldan çaldığı videoları paylaşıp milyonlar kazanan adamlar var ya.
Şimdi işte onlar milyonlar insan kazanıyorlar. Ama milyonlar gerçekten para kazanmaya başlasa,
evet,
izlettiği
doğru
video başına para kazanıyor, reklam gösterimi falan işin içine giriyorsa YouTube'daki sistem gibi, Facebook çok büyük bir darbe koyacak ama YouTube'da dava açar herhalde.
Bakalım ne olacak gerçekten. Önemli bir konuydu bu da. Facebook'un abartısı.
Evet, buradan o zaman birkaç tane de oyun haberine geçebiliriz kısa kısa. Şimdi Xbox One S için yeni bir reklam videosu yayınlandı. Televizyonlarda oynayan bir reklam bu normalde. Video direkt 4K Blu-ray player diye başlıyor. Sonra 4K video streaming ile devam ediyor. Ama konsol reklamı izliyorsun. Evet. Sonra da oyunları da HDR oynayabiliyorsunuz diye bitiyor. Ve bunun dışında yine Microsoft'tan birkaç tane daha açıklama geldi. 4K video oynatıcı konusunda, Blu-ray player konusunda bayağı bir darbe vurmaya devam ediyorlar Sony kısmına. Hani Albert Pennello demiş ki Microsoft'tan, herhangi bir konsol savaşı çıkarmak için yem atmak istemiyorum ama Sony'nin yaptığı işe de fazlasıyla saygım var. Ancak konsolda 4K disk oynatıcı koymamak.
Evet, gerçekten saçmalık.
Şaşırtmış oldu. İşte evet. Sony'nin geçmişinde yaptıklarına baktığımızda kimsenin Sony'den böyle bir karar gelmesini beklediğini sanmıyorum falan diye. Sürekli 4K konusunda vurmaya devam ediyorlar.
Ama haklılar, şöyle şu anda Xbox One S en ucuz 4K Blu-ray player'lerden bir tanesi oldu. Satın alabileceğin ve oyunda oynayabiliyorsun. Evet. Bir sürü akıllı özelliğe sahip şimdi yani YouTube'u falan katıyorum yani onları da streaming'i falan kattığında müthiş bir sistemi televizyonun altına koyabilirsin. oyun hariç doğru şeylerin üstünde duruyorlar. Farklı bir kitleye hitap ediyorlar. 4K televizyonun satışları arttı arkadaşlar. Şu anda 4K Blu-ray'ler de var. Artık içerik de alabiliyorsun. Tabii ki bir Blu-ray alman gerekecek cihaz oynatıcı. Eğer çok yüksek kaliteye önem veriyorsan. Burada da One S'in büyük bir üstünlüğü var. Ben Sony'nin son hamlesini anlamsız buldum bu konuda.
Evet, neyden dolayı öyle bir şey yapmadılar? Merak konusu gerçekten de. Hani ileriye yönelik bir cihaz almak istediğinde ilerideki teknolojiyi de sahip olmak istiyorsun,
evet,
yani.
Evet, aynen öyle.
Henüz kullanmıyor olsan bile, 4K televizyon olmasa bile düşünürsün yani, belki bir sene sonra alacağım yani dersin yani. Belli olmaz.
Ya işte Pro biraz aceleyle VR için yetiştirilmiş bir konsol. Yani 4K filan için değil aslında, net söyleyeyim sana. Tabii ki daha yüksek kaplama kalitesi filan sunacaklarmış, kullanacaklar ama asıl VR'la göreceğiz biz onun olayını. VR lanse edildikten sonra da kimse 4K'yı konuşmayacak. Sony'nin VR'ını konuşacak diye düşünüyorum. Adamların elinde bir sürü oyun var be Gökhan. Bak PC'deki Steam VR'ı şey kurduk işte, HTC Vive'ı. Şey var mı senin böyle çok büyüleyen arkadaşlarından falan oynayabileceğin oyunlar? Çıkıyor eğlencelik, çerezlik.
Evet. Sony zaten tarafında, kimse de yok ki yani.
Evet, Sony tarafında işte öyle olmayacak. Arkadaşlarında da olan bir VR kaskla beraber o dünyaya dalacaksın yani.
Zaten Sony de başaramazsa artık bunu
kimse
başaramaz
yani. Bir şey, evet. Kimse.
İki tane daha kısa haberim var arkadaşlar. Bir tanesi de Destiny 2'nin PC'ye gelebilir söylentisi. Activision içerisinden gelen bir sızıntı bilgiye göre Destiny 2'nin ilk detayları konuşulmaya başlanmış ve belirtilene göre ilk oyunun aksine bu sefer PC'de de oyunu görebileceğiz arkadaşlar. Geçtiğimiz günler içerisinde 20 Eylül tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One için Rise of Iron'ın ek paketi çıkmıştı Destiny'ye. Bakalım Destiny 2 nasıl bir başarı gerçekleştirecek. Bir diğer kısa haberimiz de Soma'nın satış rakamları açıklandı arkadaşlar. Eğer Soma'yı oynamadıysanız, daha önce Penumbra ve Amnesia gibi çok başarılı korku oyunları, kült korku oyunlarını geliştiren Frictional Games geliştirmişti Soma'yı da. Ve hem hikaye anlatımı hem de korku hissettirmesi konusunda çok kaliteli bir yapımdı Soma. Beklenildiği ilginin altında ilgi gördü ne yazık ki. Ve bunun da etkisiyle birlikte 22 Eylül 2015'te, yani bundan neredeyse bir yıl önce çıkış yapmıştı. Bu bir yıl içerisinde PlayStation 4 ve PC üzerinde 450 bin satış gerçekleştirmiş. Bir başka kaynak olan Steam Spy'a baktığımızda ise sadece Steam üzerinde 250 bin adet satmış oyun. Gerçekten çok düşük. Belki de biraz kampanyalarla birlikte oyuncuların gözüne önünde daha fazla çıkmaya çalışması lazımdır ama gerçekten de hak ettiği ilginin altında kalmış diyebiliriz Soma için.
Herkese hitap etmeyen oyunlar bazen şey olabiliyor ya.
Ya korku oyunu ve hani hikayeye gidişat, ben de mesela çok oynamadım ama hani çok kaliteli olduğunu biliyorum. Vakit bulursam kesinlikle bitireceğim.
Korku oyunları o şeyin aslında, ben sana bir şey söyleyeyim. Canlı yayın kültürünün ilk yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde bir sıçrama yaptılar. Şimdi yavaş yavaş da ölüyorlar gibi geliyor. O kadar fazla çıktı ki benzer oyun.
Yani bunun ayrı bir kalitesi var ya. Şey bir de mesela ben korkuyu başka bir yerde hissetmiyorum, tamam mı? Gerçek hayat dışında yani kaza falan yaşayacağın zaman korkarsın ama filmler falan filan, kitaplar falan bana hissettirmiyor veya videolar. Ama bir oyunun gerçekten iyi bir şekilde atmosfer sunarsa bana normalde yaşamadığım gibi tecrübe yaşattırabiliyor. Bu da o korku oyunlarını özel bir yerde tutuyor. Tabii ki kalitesiz korku oyunlarından bahsetmiyor, böyle hı diye karşına çıkan.
Genelde şu öyle biliyorsun.
Tırt şeylerden değil veya birbirinin kopyası oyunlardan bahsetmiyoruz ama Soma bence başarılı bir oyundu. Ben de oynamayı bekliyorum.
Evet, bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.